Ayrım 26, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 278. Rocky ve ben saatlerce biyoloji üzerine konuşuyoruz. İkimiz de diğerimizin vücuduna aşırı ilgiliyiz. Böyle olmasa tırt birer bilimci olurduk zaten. Eridyanların fizyolojisi dürüst olmak gerekirse harika. Erid yıldızına o kadar yakın ki biyosfere giren enerji miktarı akıl almaz derecede. Ve yemek zincirinin tepesinde olduklarından insan vücudundan çok daha fazla enerjiye sahipler. Ne kadar daha çok? Vücutlarında ATP depolayan torbaları var. DNA bazlı yaşamların ana enerji depolama yöntemi. Bu normalde hücrelerde olur ama o kadar çok enerjileri var ki bu enerjiyi depolamanın daha etkili bir yöntemini kazanmışlardı evrimle. Burada absürt miktarlarda enerjiden bahsediyoruz. Metal elde etmek için minerallerin oksijenlerini alıyorlar. Eridyanlar temelde biyolojik birer dökümcü. İnsan vücudu üzerinde çeşitli kritik işlevler gören saç, tırnaklar, diş binesi ve diğer ölü maddeler bulunur. Eridyanlar bu konsepti olabilecek en uç noktaya taşımışlar. Rocky'nin karapaksı oksitlenmiş minerallerden oluşuyor. Kemikleri petekli metal alaşımlardan, kanının büyük kısmını sıvı civa oluşturuyor. Sinir uçları bile ışık bazlı uyaranları ileten inorganik silikatlardan oluşuyor. Rocky'nin toplamda sadece birkaç kiloluk biyolojik materyali bulunuyor vücudunda. Tek hücreli organizmalar damarları boyunca seyahat edip gerek gördükleri yerde vücudu tamir ediyorlar. Aynı zamanda sindirim sistemini ve karapaksının ortasında güvende tuttukları beyinlerini yönetiyorlar. Arılar ayaklı arı kovanları yapabilecek şekilde evrim geçirseler de ve kraliçe arı bir insan kadar zeki olsaydı o yaşam formu eridyanlara yakın olurdu. Sadece eridyanların arıları tek hücreli organizmalar işte. Eridyan kasları inorganik maddeden, esnek torbalar içinde bulunan gözenekli sünger benzeri bir madde. Vücudun suyunun büyük kısmı bu torbaların içinde ve atmosfer basıncı o kadar yüksek ki 210 derece su hala sıvı formunda kalıyor. İki ayrı dolaşım sistemine sahipler, ambiyant sistem ve sıcak sistem. Ambiyant kan 210 santigrat derece ama sıcak kan 305 derecede saklanıyor ki bu eridin hava basıncında bile suyu kaynatacak bir sıcaklık. İki dolaşım sisteminde kasların sıcaklıklarını ayarlamak için gerektiğinde genişleyen ya da daralan kan damarları bulunuyor. Damarları genişletmek mi istiyorsunuz? Isıtın. Daraltmak mı istiyorsunuz? Soğutun. Kısacası eridyanlar buharla çalışıyor. Bu sebepten ötürü kaslar soğutulduğunda ambiyant dolaşım sistemi ısı havuzu olarak iş görüyor. Sürekli normal sıcaklığa geri düşürülmesi gerekiyor. Radyatör de ondan gerekli. Rocky bir bakıma soluyor ancak sadece dışarıdaki havada bulunan amonyağı, karapaksının üzerinde bulunan radyatör benzeri bir organın içinde kılcal damarlardan geçirmek için. Bu organın üzerindeki 5 yarıktan soluk alıp veriyor ancak bu hava hiçbir noktada kanına karışmıyor. Eridyanlar tam olarak solumasalar da yine de oksijen kullanıyorlar. Sadece bir insan vücuduna kıyasla çok daha kapalı bir sistemleri var. İçlerinde bitki benzeri hücreler ile hayvan benzeri hücreleri var. Oksijenden CO2, CO2'den oksijen bir o yana bir bu yana her vakit dengede. Rocky'nin vücudu küçük bir biyosfer. Tek ihtiyaç duyduğu şey yiyeceklerden aldığı enerji ve ısıyı atacağı bir hava dolaşımı. Öte yandan sıcak kan içinde hiçbir biyolojik maddeyi barındıramayacak kadar sıcak, içindeki suyu buharlaştırıyor. Bu da tükettikleri yiyeceklerin sterilize edilmesine yarıyor aynı zamanda. Ancak işçi hücrelerinin sıcak kanlı sistemin herhangi bir yerinde çalışabilmeleri için sistemin ambiyant seviyelere soğutulması gerekiyor. Bu yaşandığında eridyanlar kaslarını kullanamaz hale geliyorlar. Eridyanların uyumalarının sebebi de bu. İnsanların uyuduğu gibi uyumuyorlar. Bu sırada felç oluyorlar. Bu sırada beynin de bakımı yapıldığından beyin hiçbir bilinçli işlevde bulunmuyor. Uyumakta olan bir eritiyan uyanamaz. Birbirlerini uyurken seyretmelerinin sebebi bu. Birinin sizi koruması gerekiyor. Bu muhtemelen mağara adamı, yani mağara eridiyanı, günlerinde başlamış ve bir sosyal norm olarak günümüze kadar gelmiş. Bunlar beni ne kadar hayran bıraksa da Rocky için sıkıcı konular. Öte yandan onu insanlar hayran bırakmış durumda. ''Sen ışık duyuyorsun soru'' diyor Rocky. Şaşırdığı ya da bir şeyden etkilendiği durumlarda cümlesinin ilk notasını biraz titreterek çıkarıyor. ''Evet, ışık duyuyorum.'' Biz konuşurken bir yandan da ellerini kullanarak karmaşık görünüşlü bir cihazı birleştiriyor. Cihaz neredeyse onunla aynı boyutta. Bu cihazla kullandığı parçalardan birkaçının son birkaç gündür tamir ettiği şeyler olduğunu fark ediyorum. Bir yandan sohbet edip bir yandan da hassas cihazlar üzerinde çalışabiliyor. Sanırım eridiyanlar aynı anda birden fazla iş görme konusunda insanlardan daha yetenekli. Nasıl soru diye soruyor. Işığı nasıl duyuyorsun soru. Gözlerimi işaret ediyorum. Bunlar odaklanıp ışığı tespit eden özel vücut parçaları. Bilgiyi beynime gönderiyorlar. Işık sana bilgi veriyor soru. Odayı anlamana yetecek kadar bilgi soru. Evet. Nasıl ses eridiyanlara bilgi sağlıyorsa ışık da insanlara öyle bilgi sağlar. Aklına bir düşünce geliyor. Cihaz üzerinde çalışmayı bütünüyle bırakıyor. Uzaydan gelen ışığı duyuyorsun soru. Yıldızları, gezegenleri, asteroidleri duyuyorsun soru. Evet. Hayranlık. Ya ses soru. Ses duyuyorsun. Kulaklarımı işaret ediyorum. Sesi bunlarla duyuyorum. Sen sesi nasıl duyuyorsun? Karapaksını ve kollarını işaret ediyor. Her yerimle, dış kabuğumdaki minik reseptörle, hepsi beynime aktarılıyor, dokunma gibi. Demek tüm vücudu bir mikrofon işlevi görüyor. Beyni epey sağlam işlem yapıyor olmalı. Beynin tam konumunu vücudun farklı noktalarına vuran sesin arasındaki zaman farkını bilmek zorunda. Ulan ne ilginç. Gerçi benim beynim de sadece iki göz sayesinde bana çevremin 3D modelini sunuyor. Duyusal girdiler herkesle ayrı bir etkileyici. Ben senin kadar iyi duyamıyorum diyorum. Işık olmasa odayı anlayamazdım. Konuştuğunda duyabilirim ama o kadar. Ortadaki duvarı işaret etti. Bu duvar, bu özel bir duvar. Bu duvar ışığı geçiriyor. Hayrandık. İlk inşaada duvar için sana çok seçenek sundum. Sen bunu seçtin çünkü bundan ışık geçiyor soru. Üzerinden çok zaman geçmiş gibi geliyor. Ortadaki duvarın farklı doku ve renklerdeki altılılardan oluşan bir mozaik olduğu zamanlar. Ben de elbette şeffaf olanı seçmiştim. Evet, bunu seçmemin sebebi ışığı geçirmesi. Hayrandık. Farklı ses... İçin seçenek sundum, ışık düşünmedim. Anlamadığım kelimenin ne olduğunu görmek için laptopa baktım. Artık laptopa bakmama neredeyse hiç gerek kalmıyordu. Yine de arada hatırlayamadığım bir akort denk geliyordu. Bilgisayar bu kelimenin nitelikler anlamına geldiğini söylüyor. Peki bu kelimeyi tanımadım diye kendime kızamam. Çok sık geçen bir kelime değil. İyi şans sadece diyorum. İyi şans diye katılıyor. Cihaz üzerinde son birkaç düzeltme yapıyor. Aletlerini kemerine geri takıyor ve ardından işim bitti diyor. Bu nedir? Beni küçük odada hayatta tutacak cihaz. Mutlu görünüyor sanırım. Karapaksını normalden biraz daha yukarıda tutuyor. Bekle. Cihazı ardında bırakıp geminin içinde gözden kayboluyor. Birkaç transparan ksenonit plakayla dönüyor. Her plaka 1 santimetre kalınlığında ve 1 feet genişliğinde bir altıgen. Bu şekilde hibrit birimlerde düşündüğümde kendimden tiksiniyorum. Ama beynim böyle düşündü. Şimdi oda yapacağım diyor. Birbirlerini tutmaları için bir tüpten sıktığı sıvı yapıştırıcının yardımıyla altıgenleri kenarlarından birbirlerine yapıştırıyor. Çok geçmeden 12 yüzlü bir şeklin ilk yarısını elde etmişti. İki yarıyı gururla bana doğru tuttu ve birleştirdi. O da altıgenlerden oluşan bir jeodezik. Çapı yaklaşık 1 metre. Rocky'yi içine rahatlıkla alacak kadar büyük. Bu odanın amacı nedir diye soruyorum. Oda ve cihaz beni senin geminde hayatta tutacak. Kaşlarımı kaldırıyorum. Gemime mi geliyorsun? İnsan teknolojisini görmek istiyorum. İzin var. Soru. Evet, izin var. Ne görmek istersin? Her şeyi. İnsan bilimi eridyen biliminden daha gelişmiş. Yanımda süzülen laptopu işaret ediyor. Düşünen makine eridyanlarda yok. Alet çantamı işaret ediyor. Eridyanlarda olmayan bir sürü makine. Evet, gelip istediğine bakabilirsin. Orta duvardaki küçük hava kilidi çekmesini işaret ediyorum. Bundan nasıl geçeceksin? Sen tünelden ayrıl. Ben yeni orta duvar yapacağım. Daha büyük hava kilidi. Tamamladığı cihazı bunun bir yaşam destek sistemi olduğunu ancak fark ediyorum. Karapaksına çekip üzerine takıyor. Karapaksının üzerindeki radyatör yarıklarını kaplıyor. O radyatörünü mü kapatıyor? Bu tehlikeli değil mi? Hayır, bu sıcak havayı soğuk hava yapıyor diyor. Klima 200 santigrat derecede rahat rahat yaşayabilen bir tür denince aklıma gelen ilk şey bu değil. Ama hepimizin tahammülü farklı. Küreyi yapıştırıcıyla üzerine yapıştırıyor. Test yapıyorum. 1 dakika süresince öylece süzülüyor havada, sonra işe yarıyor, mutlu diyor. Harika diyorum, ama nasıl çalışıyor, ısı nereye gidiyor? Kolay diyor, cihazın ufak bir kısmını tıklatıyor. Astrofaj burada, astrofaj 96 derece üstü ısıyı alıyor. Ah doğru. İnsanlar için astrofaj sıcak, eridyanlar içinse oldukça soğuk ve olabilecek en iyi soğutma yöntemi. Rocky'nin tek yapması gereken astrofajla dolu soğutma kanatçıkları üzerinden hava akımı sağlamak. Zekice diyorum. Teşekkür, sen şimdi git, ben tünel için büyük hava kilidi yapacağım. Evet, evet, evet diyorum. Duvara taktığım şilte de dahil tüneldeki tüm eşyalarımı toplayıp kumanda odasına atıyorum. Sonra ben de kumanda odasına dönüp 2 hava kilidi kapısını da kapatıyorum. Sonraki saati etrafı toplayarak geçiriyorum. Misafir beklemiyordum. 15. Bölüm. Birkaç saat geçti ama öğrenmeyi çok istiyorum. Tüneli nasıl modifiye ediyor? Hayatta kalmak için aşırı yüksek miktarda atmosfer basıncına ihtiyacı var. Benim gemimin gövdesi bunu kaldıramaz, o da uzay boşluğunda kalamaz. O zaman modifikasyonları nasıl yapıyor? Hava kilidinin öteki tarafından takırtılar duyuyorum. Bu sefer neler yaptığını öğreneceğim. Hava kilidine girip lombardan bakıyorum. Blip A'nın gövde robotu eski tüneli sökmüş, yerine yenisini kuruyor. Ah neyse, bu biraz hayal kırıklığı. Eski tünel uzayda sürükleniyor. Belli ki ömrü bu kadarmış. Robot yeni tüneli eskisinin yerine yerleştirip Blip A'nın gövdesinin kenarına ksenonit yapıştırıcı sürüyor. Eridyanlar neredeyse ışık hızında yol alan bir gemiyi bilgisayarlar olmadan nasıl kumanda ettiler? Parakete hesabı. Kafalar hesap yapmada çok başarılılar. Belki bilgisayar icat etmelerine gerek kalmamıştır. Ama yine de matematikle ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, yine de bunun bir limiti olmalı. Takırtılar kesiliyor. Tekrar lombardan bakıyorum. Tünel tamamıyla takılmış durumda. Önceki tünele benziyor, sadece daha büyük bir hava kilidi var. Orta duvar artık içine Rocky'yi rahatlıkla alabilecek kadar geniş bir dolaba dönüşmüş. Ne yazık ki içine beni alacak kadar geniş değil. Belli ki yakında Blip A'yı ziyarete gidemeyeceğim. Paf diyorum. Bunun canımı sıkmasına izin vermek istemiyorum ama ne yapayım? O bir uzaylı gemisine binme fırsatı yakalıyor. Ben niye aynı fırsata sahip değilim? Tünelin Rocky'ye ait olan tarafında artık tutamaçlar yok. Onların yerine tünel boyunca uzanan metal bir çubuk var. Ortadaki hava kilidine, kilidin de ötesinde tünelin benim tarafıma uzanıyor. Hava kilidi kapıma kadar geliyor. Metal çubuğun karşısında boruya benzer bir şey var. Tünel duvarının inşa edildiği aynı kahverengi ten rengi kısenonitten yapılma ve kare şeklinde, o da tünel boyunca uzanıyor. Bir tıslama sesiyle tünelin Rocky'ye ait tarafı sisle doluyor. Ardından ikinci bir tıslama benim tarafımı da dolduruyor. Borunun amacı buymuş demek. İki taraf için gerekli atmosferi sağlamak. Rocky'nin elinde oksijen olmasına seviniyorum. Blip ağının kapısı açılıyor ve jeodezik topunun içindeki Rocky çıkıyor. Kara paksının alt kısmında bir kemerle birlikte tuluma benzer bir kıyafet var üzerinde. Klima sırtında, ellerinden ikisinde metal bloklar tutuyor, diğer üç eli boşta. Boştaki ellerinden biriyle bana el sallıyor, ben de ona karşılık veriyorum. Uzay topu, başka ne denir ki? Hava kilidine süzülüp ardından metal plakaya yapışıyor. Ne diyorum, nasıl? Sonra kafam basıyor. Top büyülü bir şekilde hareket etmedi. Rocky'nin elinde tuttuğu bloklar birer mıknatıs, epey güçlü mıknatıslar zannımca. Metal çubuk da belli ki manyetik, muhtemelen demirden. Topu çizgi boyunca döndürüyor ve ortadaki hava kilidine giriyor. Mıknatıslarıyla kısenonit kabuğu içinden metal kontrolleri manipüle ediyor. İzlerken gözlerimi alamıyorum. Biraz tıslama ve pompa sesinin ardından plakalardan birini ittiriyor ve bu da ortadaki hava kilidinin benim tarafındaki kapısını açıyor. Oradan metal çubukla birlikte kapıma kadar geliyor. Kapıyı açıyorum. Merhaba.
Merhaba.
Seni etrafa mı taşıyacağım, plan bu mu?
Evet, taşı, teşekkür.
İhtiyatla topu kavruyorum. Sıcak olmasından endişeliyim ama sıcak değil. Her şey bir yana, kısenonit harika bir yalıtım maddesi. Onu geminin içine çekiyorum. Rocky ağır, beklediğimden çok daha ağır hem de. İçeride yer çekimi olsa onu muhtemelen yerden kaldıramazdım. Şu anki haliyle de eylemsizliğe sahip. Onu çekmek için çaba göstermem gerekiyor. Boşa alınmış bir motosiklet ittirmek gibi. Ciddiyim, Rocky bir motosiklet kadar ağır. Bu konuda şaşırmamalıyım. Bana biyolojisini ve metali nasıl kullandığını anlatmıştı. Yahu damarında akan kan civa. Ağır olacak tabii. Çok ağırsın diyorum. Umarım bunu hey şişko diyet yapmaya ne dersin olarak algılamaz.
Kütlem 168 kilogram diyor.
Rocky 300 pound'dan ağır. Vay be diyorum, benden ağırsın.
Senin kütlen nedir soru.
En fazla 80 kilogram.
İnsanların kütlesi çok küçük diyor.
Vücudumun çoğu su diyorum. Neyse, burası kumanda odası, gemiyi buradan idare ediyorum.
Anladım.
Laboratuvara doğru onu önümde ittiriyorum. Topunun içinde dört dönüyor. Yeni bir şeye baktığı zamanlarda çok dönüyor. Sanırım sonarıyla şeyleri daha iyi görmesini sağlıyor bu hareket. Bir ses duyduğunda sesle alakalı daha fazla şey öğrenmek isteyen bir köpeğin kafasına eğmesi gibi. Burası laboratuvarım diyorum. Tüm bilim burada gerçekleşiyor.
İyi, iyi, iyi oda diye ciyakladı. Sesi normalden bir oktav daha yüksek. Hepsini öğrenmek istiyorum.
Tüm sorularını cevaplayacağım diyorum.
Sonra diğer odalar...
Diğer odalar diyorum abartılı bir şekilde, onu da iterek yatakhaneye giriyorum. Odanın ortasından etrafı rahatça seyredebilsin diye çok yavaş itiyorum. Ben burada uyuyorum, yani eskiden burada uyurdum. Sonra beni tünelde yatırmaya başladın.
Yalnız uyuyorsun soru.
Evet.
Ben de çok yere yalnız uyudum, üzücü, üzücü, üzücü.
Bu onun anlayabileceği bir şey değil. Yalnız uyuma korkusu muhtemelen beynine kodlanmış. İlginç ama bu sürü içgüdülerinin başlangıcı olabilir ve sürü içgüdüsü bir türün zeka kazanması için gereklidir. Şu benim için tuhaf uyku düzeni şu anda Rocky ile konuşmama vesile olmuş olabilir. Evet, bu hiç bilime yaraşır bir sonuç değildi. Bilinç sahibi olmalarına yol açan muhtemelen bin farklı şey vardı. Uyku meselesi de hiç olmadı bunun bir parçasıdır. Ama hey, ben bir bilim insanıyım. Teori üretmeden duramam. Depo alanının panelini açıp topunu girdiği kadar oraya sokuyorum. Burası depo için kullanılan küçük bir alan.
Anladım.
Onu geri çekiyorum. Odalar bu kadar. Benim gemim senin geminden küçük.
Senin geminin çok bilimi var diyor. Bana bilim odasını göster. Soru.
Olur. Onu laboratuvara çıkarıyorum. Tüm odayı seyrederek topunun içinde dönüp duruyor. Onunla birlikte odanın ortasına süzülüyorum ve masanın kenarına tutuyorum. Topu laboratuvar masasına ittiriyorum. Masa sanırım çelikten ama emin değilim. Çoğu laboratuvar masası öyle. Görelim bakalım. Mıknatıslarını kullan diyorum.
Mıknatıslarından birini masayla temas eden altıgenlerden birine dayıyor. Tak sesiyle mıknatıs çekiliyor. Şimdi oraya yapıştı.
İyi diyor. Masa boyunca yuvarlanmak için mıknatıslarını altıgenlerin üzerinde kullanıyor. Çok zarif olduğu söylenemez ama işini görüyor. En azından artık onu tutmam gerekmiyor. Masadan biraz destek alıp odanın kenarına süzülüyorum. Burada çok şey var. Önce hangisini öğrenmek istersin?
Bir yöne işaret edecek oluyor ama duruyor. Sonra başka bir şey seçiyor ama yine duruyor. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi. Sonunda 3D yazıcıyı seçiyor. Şu nedir soru?
Bu küçük şeyler yapar. Bilgisayara bir şekil söylerim. Bilgisayar da bu makineye onu nasıl yapacağını söyler.
Küçük şey yapışını görebilirim soru.
Yer çekimi gerekiyor.
Gemin bu yüzden dönüyor soru.
Evet diyorum. Vay be, zehir gibi. Rotasyon bilim için yer çekimi yapıyor.
Gemin tünel varken dönemiyor.
Doğru.
Bir düşünüyor. Geminde benim gemimden daha çok bilim var. Daha iyi bilim. Ben şeylerimi gemime getireceğim, tüneli salacağım. Sen gemini bilim için döndür. Sen ve ben beraber astrofajı öldürecek bilim yapalım. Dünyayı kurtaralım, Eridi kurtaralım. Bu güzel plan soru.
Evet, güzel plan. Ama senin gemin ne olacak?
Ksenonit kabarcığını tıklattım.
İnsan bilimi ksenonit yapamıyor. Ksenonit insanların elindeki her şeyden daha güçlü.
Ben ksenonit yapmak için materyal getiririm. Her şekli yapabiliriz.
Anladım diyorum. Eşyalarını şimdi mi getirmek istiyorsun?
Evet.
Hayatta kalan son uzay kaşifinden çatlak ev arkadaşıyla yaşayan adama dönüştüm. Bu iş nasıl olacak? Göreceğiz bakalım.
26. ayrımın sonu. Sayfa 290.